Türkiye'de saat 11, Bakü'de saat 12. Turnateli.
Durnateli.
Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Turnateli'ne Didem Güner'e ve Neslihan Değirmencioğlu birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca, yani yayınımızı Bakü'ye devredene kadar sizlerle birlikte olacağım. Evet, Türk tarihinden bahsedeceğiz bugün de. Sevgili dinleyenlerimiz, biz sohbetimize bir virgül koyduğumuzu söylemiştik. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necati Demir'le birlikteydik geçen haftalarda ve yine istiyorum ki bu sohbeti virgül koyduğumuz yerden devam ettirelim. Eğer dinleyenler varsa hatırlarlar, şecereyi terakimeden bahsetmiştik. Türk'ün soykütüğüyle başlamıştık ve sonrasında da Satık Burhan tezkirelerine geldik. Orada dedik, yok biz bunu burada devam ettireceğiz. Çünkü gerçekten dolu dolu çalışmaları var hocamızın. Bakalım bunu bir nihayetlendirebilecek miyiz? Ondan da emin değilim hocam. Yani bu süre içerisinde yaklaşık 30 dakikamız var. Ben de hızlıca şöyle toparlamak istiyorum. Evet, İslamiyet'i ilk kabul eden Türk Hakanı Satık Burhan ve onun İslamiyet'i nasıl, hangi şartlarda kabul ettiği konusundaki bilgileri ise sınırlı. Bu kaynaklardan biri ise Satık Burhan tezkireleri. Ama hocamız için kaynakların sınırlı olmasının pek bir önemi yok zaten. O gereken bütün çalışmaları yapmıştır. Evet Necati Hocam, söz sizde.
Bütün Türk dünyasına selam olsun, herkes güzel olsun, bütün Türk dünyası iyi olsun, barış içerisinde olsun dilekleriyle başlıyoruz. Hı hı. Şimdi kaynaklarda evet Satık Burhan ilk İslamiyet'i kabul eden devlet adamı olarak geçiyor ama sonrasında tabii ben hani kaynaklarda bu şekilde okuduk. Bu Türk İş Devleti döneminde 600'lü yıllarda, 600'lü yılların sonuna doğru. Hı hı. Aslında bu Buhara, Semerkant, o bölgedeki hanlıklar var, küçük devletler var. Onlardan İslamiyet'i kabul edenler olmuş ama işte o Emevi dönemi, işte savaş, efendim yağmalı sıkıntı, yani bir süreklilik sağlanamamış. Hı hı. Belki biraz da Arapların kötü davranmasıyla ilgili, onu bilemiyorum. Ama Karahanlı hükümdarı Satık Burhan, şimdi yine bir önceki programımızda anlatmıştık. Türklerde bir devlet kurma geleneği vardır, devlet yönetme geleneği.
Evet.
Devletin doğu tarafı ve batı tarafı olur. Hı hı. Devletin doğu tarafında asıl kağan oturur. Hı hı. Batı tarafına da ileride kağan olacak kişi yapgı olarak ya da hı hı. eyalet varisi gibi diyelim şimdi. Hı hı. Onu gönderirler. O orada devlet tecrübesi oluşur. Asıl kağan öldükten sonra da onun yerine geçer. Yeni yani geliyor. Bu devlet adamı yetiştirme programı gibi bir şey olarak
evet,
düşünelim.
Evet.
Yani uygulama alanı.
Çok güzel, çok güzel.
Ya da toprak zaten arazi büyük olduğu için kontrolü zor oluyor. Hı-hı. Yerinde kontrol. Yani bir ihtiyaç duymuşlar demek ki.
Tabii ki.
Bu şekilde devleti idare ediyorlar. Karahanlı Devleti de öyle. Karahanlı Devleti kurulduktan sonra Satık Burhan'ın amcası doğu tarafında. Satık Burhan'ın da yaşı çok küçük, babası ölmüş. Onu işte doğu tarafına gönderiyor. Hı hı. Bu arada tabii Samaniler, yani Türk kökenli olduğu konusunda da tartışmalar var. Fars kökenli olduğu konusunda tartışmalar var bu Samanilerin. Hı hı. Karahanlıların doğu komşusu. Orada o bölgenin vergisini toplamaya gidiyor Satık Burhan. Hı hı. Orada Ebu Nasr Samani ile karşılaşıyor. Ebu Nasr Samani de kendi ülkesinde iktidar mücadelesi veriyorken muhalefete düşüyor. Hı hı. Ve onu Karahanlı Devleti'ne sığınıyor Ebu Nasr Samani. İslamiyet'i kabul etmiş, işte o Karahanlı Devleti de ona bir köşe vermiş orada. Onlar orada ibadetlerini yapıyorlar vesaire. Satık Burhan da vergi toplamaya gittiğinde bu Ebu Nasr Samani ile karşılaşıyor. Hı. Şimdi orada başlıyor bu hikaye. Şimdi ben bu meseleyi ayıklayabilmek için dünyanın aslında Satık Burhan konusu çalışılmamış bir konuydu. Yani ben niye çalışılmadı onu da bilemedim. Yani Türkiye'de çalışılmamış, Türk dünyasında da bir yerde de çalışılmamıştı. Yani bu mesele tam manasıyla masaya alınıp da bu konu çözülmemişti. Ben hani çok da garibime gitti yani.
O zaman yani yayınlanmış tek eser mi sizinki?
Yani bilimsel o anlamda noktada öyle diyebiliriz yani o denli. Evet. Çok enteresan, ben de niye oraya kaldığımı da bilemedim. Evet. bütün dünyadaki bu Satuk Burhan, ben önce Satuk Burhan tezkeresi diye çıktım yola. Tezkireleri diye yazıyor ya orada şimdi. Ama ben Satuk Burhan tezkeresi diye çıktım yola. Yani Satuk Burhan'ın tezkeresini alacağım. Yani o mesele nasıl yürüdü veya nasıl oldu.
Tezkerenin kelime anlamı nedir hocam? Onu da söyler
misiniz? Tarih, yani o anlamda zikretmek anlamına geliyor. Onun kelimenin şeyi de yani olayların anlatılması gibi tarih kitabı olarak düşüneceksin ama... Yalnız tarih şöyle, bir önceki programımızda da söylemiştim, bizde tenkitli tarih Atatürk'le başlar. Bunların hepsi ravi rivayet eder ki, yani birisi anlattı ben de yazdım der yazar. Belki kendi uydurdu, belki duydu doğruydu. Yani onu belki da işte yedir. Böyle tane tane araştırarak, inceleyerek neyin doğru neyin yanlış olduğunu yorumlayabiliyoruz. Yani o zaman yapılacak, verilecek emeğe şimdi biz veriyoruz. Bir hali düzeliyor ama sorun değil. Şimdi Satuk Burhan'ın dünya üzerinde ne kadar yazması varsa, onunla ilgili yazmalar varsa, ne kadar varsa dünya kütüphanelerinin tamamını taradım ve masanın üzerine biriktirdim hepsini. Şimdi 3 tane tezkire çıktı bu arada. Yani ben bir tezkire diye çıktım yola. Ama baktım ki 3 tane tezkire var. Birisi Ebu Nasr-ı Samani tezkiresi. Yani İslamiyet'i öğrendiği Ebu Nasr-ı Samani ile ilgili bir tarih yazmışlar. Onu, yani o iletişimi, onu koymak zorunda kaldım Satuk Burhan tezkirelerinin başına. Çünkü o birinci bölüm, öyle anlaşılıyor. Çünkü bu Ebu Nasr-ı Samani'nin işte başından bir takım olaylar geçiyor. İşte en son Karanlılar Devleti'ne sığınıyor. Orada işte Karanlı Devleti ona hani... Gök Tanrı dinine mensup olsalar da ona işte orada bir yer veriyorlar. O İslamiyet kurallarını, ibadetini uyguluyor yanındaki arkadaşlarla. Bir süre sonra Satık Burhan'la karşılaşıyorlar, bir tanışıyorlar. Ona İslamiyet'i anlatıyor. O bir bölüm. İkinci bölüm de Satık Burhan İslamiyet'i kabul ettikten sonra asıl sıkıntı orada başlıyor. Çünkü amcası Gök Tanrı inancına bağlı bir inanç sistemini yaşıyor. Satık Burhan İslamiyet'i kabul ediyor. Bu defa çatışma başlıyor. Yine bir önceki programda hatırlıyorsanız söylemiştim. Yani bu İslamiyet'in kabul edilme sürecinde Türkler çok sayıda iç savaşa maruz kalıyorlar. İnandıydı, inanmadıydı. İslamiyet'i kabul ettiydi, etmediydi. Kendi aralarında bu defa başlıyorlar savaşmaya. Sonra bir halde Satuk Burhan amcasını bertaraf ediyor ve bütün devletin yönetimini ele geçiriyor. Karahanlılar bu şekliyle İslamiyet'i kabul ediyorlar. Şimdi etti iki tane, yani
ikinci
tezkire. Şimdi arkasından bir tezkire daha çıktı. Burhanlar tezkiresi diye bir tezkire çıktı. Burhanlar tezkiresi, o da ilginç. Satuk Burhan'ın 4 tane oğlu, 3 tane kızı varmış. Satuk Burhan öldükten sonraki kısım da o Burhanlar tezkiresinde anlatılmış.
Yani çocukların da hayatı var burada.
O da çok ilginçti. 4 tane işte oğlu var. Onlar İslamiyet'i adına işte ya da Türklere kabul ettirmeye çalışıyorlar, devam ediyorlar. Bu arada 3 tane de kızı var. İlk medreseleri Satuk Burhan kuruyor. Satuk Burhan 3 tane kızı adına ayrı ayrı medrese kuruyor. Okul kuruyor yani.
Kızı İslamiyet'e... adına ne kadar kıymetli değil mi?
Onunla ilgili bir parantez açalım.
Açalım.
Kızlarla ilgili bir şey söyleyeceğim.
Açalım hocam.
Bizdeki kız ve erkek ayrımı ile ilgili kısa bir şey. İşte Satuk Burhan ta o dönemde 3 tane kızı adına
okul açmış.
Okul açıyor. Ve bu medreseler o kızlarının adıyla ve bizzati ilgileniyorlar. Devlet yönetimindeler. Yani böyle içeri girmek ya da toplumundan kendini soyutlama diye bir şey yok. Ama ben Dede Korkut'tan bir örnek vereceğim. Bunu ben herkese anlatıyorum ve gururla anlatıyorum. Çünkü nasıl bir medeniyetten geldiğimizi anlatmak açısından çok güzel bir örnek olacak şimdi. Şimdi bu Dede Korkut hikayelerine ben daha sonra çeşitli boylar ekledim. Yani Türkmenistan'a gittim, orada anlatılan boyları da toparladım. Bir 12 boy daha ekledim ama bir tane Dede Korkut'un mezarı kazılacak diye bir boy var. O boyun içerisinde bir olay geçiyor. Olay şöyle. Oğuz beyleri oturmuşlar, yemek yiyorlar. Bir ziyafet var. Biraz yemek yedikten sonra filan Beydilli boyunun beyi Dertli Bey başlıyor ağlamaya. Yani şeyin içinde, yani beyler oturmuşlar, toplantı yapıyorlar.
Adı da Dertli Bey zaten.
Dertli Bey adam. Başlıyor ağlamaya. Şimdi niye Dertli Bey olduğunu da anlatacağım. Hanlar Hanı Bayındır Han soruyor ki biz sana ne yaptık şimdi? Sen niçin ağlıyorsun falan? Ya diyor ki böyle hepinize baktım diyor. Hepinizin kızı var diyor. Ama benim kızım yok diyor. Sen ondan mı ağlıyorsun şimdi? Evet diyor, benim kızım yok. Hepinizin var ama benim yok diyor. Peki o zaman Dede Korkut da yazıyor. Oğuz beyleri dua ettiğinde duası geçerdi. Hanlar Hanı Bayındır Han diyor ki bütün beyler kaldırın ellerinizi, dua edelim. Dertli Bey'e bir kız nasip etmesi için dua ediyorlar Tanrı'ya. Bir yıl sonra Dertli Bey'in kızı oluyor.
Ay çok güzel.
Dertli Bey kızım oldu diye
evet.
Bütün Oğuz boylarını topluyor. Kız toyu veriyor. Kız toyu. Dede Korkut'u da çağırıyorlar. Kopuzla çalıyor. Kızı doğdu diye bütün Oğuzlar çok şenlik güzel. Yapıyorlar. Efendim kutluyorlar Dertli Bey'i.
Çok
ve
güzel.
Dede Korkut'tan bir isim vermesini istiyorlar. Hı. Dede Korkut da kıza Yıldız ismi veriyor. Yani bu Türklerde kadının yerini anlatmak açısından bir parantez açmış olduk. Şimdi dört tane de oğlu var. Dört tane de oğlu var Satuk Buğrahan'ın. Hı. Bu Buğrahanlar tezkiresi meselesi de o. Yani tamam. İslamiyet'in Türk dünyasına girişi ve efendim şeye kadar gelişi. Hı. Şimdi aşağı yukarı 920'li yıllar işte hadi 22'de kabul ettiğini sayarsak Satuk Buğrahan'ın İslamiyet'i bugün itibariyle belki 1100. yılı öyle düşünelim şimdi. Yani tam öyle 1100. yıla falan da geliyor aslında kutlamak lazım. Hı-hı. Satuk Buğrahan meselesi o. Yani o da Türk tarihinin temel kaynaklarından bir tanesi. Hı-hı. Şimdi Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi rastgele bir mesele değil. Hı-hı. Göle düşen bir damla değil. Gezegenin okyanusa düşmesi gibi dalgadır. Hı-hı. Çünkü İslamiyet'i Türkler kabul ettikten sonra biliyorsunuz o çok dünyada farklı bir yere geliyor. Türkler yüzyıllarca İslamiyet'in bayraktarlığını yapıyorlar. Hı hı. Ve İslam dininin koruyuculuğunu yapıyorlar. O açıdan Türk tarihini kaynağı sayıyorum.
Şimdi bir taraftan da hocam sizin Turan Hakan'ı Alper Tunga'yla da ilgili çalışmalarınız var. Biraz da onlardan bahsedelim
Şimdi
mi?
Şimdi o meseleyi de şöyle anlatayım.
Evet, Türklerin dünya yönetme ülküsünün bayrağı ve simgesi.
En büyük Hakan'ımız şimdi tarihin bize söylediği en büyük Hakan'ımız bizim Alper Tunga. Şimdi konu şöyle, ben bir çalışma alanımda Türk destanlarının tamamını yayımlamak. Hı hı. Yani baştan sonuna kadar Türk destanlarının tamamını yayımlamaya çalışıyorum ki sonunda geldim. Yani İslami Türk destanlarının tamamını yayımladım. Hı hı. İslamiyet öncesinden de birkaç tane kaldı, gerisini bitirdim. Şimdi ben bunları hazırlıyorken aslında Alper Tunga destanı ilk destan, Türeş destanından sonra belki ikinci destan falan olacak. Belki ilk baştan yayınlamam gerekiyordu. Fakat destanları hazırlıyorken bir şey dikkatimi çekti. Baktım ki bütün Türk destanlarını gidiyor Alper Tunga'ya dayanıyor. Ortada enteresan bir durum çıktı. Ben bunu daha sonraya bıraktım yayınlamayı ama bu arada Alper Tunga ile ilgili bulduğum bütün belgeleri bir yerde de biriktirdim. Yani çok diğer güzel. Destanları çalışıyorken falan bulduğum. Şimdi Alper Tunga'nın meselesi şu. Türklerde bir devlet kurma ve yaşatma geleneği var. Bu nedir? İslamiyet öncesine göre Tanrı kut verecek. Yani kut ne demek? Tanrı'nın insanları yönetmek için bir aileye veya bir kişiye verdiği özel yetkidir. Bunu vermesi, yani bunu ispatlaması gerekiyor. Eğer ispatlayamazsa devlet tanınmaz. Şimdi ne olması lazım bir devletin tanınabilmesi için? Alper Tunga'nın soyundan gelmesi lazım. Devleti kuran adamın. Yani Türklerde bütün devlet kurucuları Alper Tunga'nın soyundan geldiğini ispatlayarak devlet kurmuşlardır.
Evet.
Şöyle anlatayım. Karahanlı Devleti, mesela Alper Tunga'nın Karahan diye bir oğlu var. Karahanlı Devleti, biz ondan geliyoruz diye Karahanlı Devleti kurulmuş. İki, mesela Oğuz Yabgu Devleti, bir önceki programda anlattım.
Evet.
Oğuz Kağan tarafından kuruluyor. Evet. Oğuz Kağan, Karahan'ın oğlu. Tamam. Yani Alper Tunga'nın evet.
Da.
Şimdi mesela Selçuklu Devleti, Kınıklar bir devlet kuruyor Selçuk Bey. Şimdi meşruiyeti, yani tanınırlığı tartışılıyor. Bu Şecere-i Terakime'de geçiyor. Diyor ki Alper Tunga'nın bir oğlu Keyumers, yani İran Şahı ya da hükümdarı beni öldürmesin diye Kınıkların içerisine kaçmış genç adam. Orada evleniyor. Evlendikten sonra bu Selçuk Bey'in dedesi işte o oradan geldiği için
Selçuklu'yu
Karanlı.
Tamam.
Bununla birlikte Timur Ankara Savaşı'na gelirken Yıldırım Beyazıt'a bir mektup yazıyor. Sizin diyor devlet kurma meşruiyetiniz bile yok. Siz kimsiniz falan diye mektup yazıyor. Ortada bir sorun var. Çünkü Alper Tunga'nın soyundan gelmeyen bir adam devlet kuramayacağı için Osmanlı'nın varlığı tartışmalı hale geliyor. Neyse Timur savaşı kazanıyor, gidiyor buradan. Fatih Sultan Mehmet'in babası Şükrullah'a bir kitap yazdırıyor. O tartışmayı ortadan kaldırmak için Ertuğrul Gazi'nin babasının Süleyman Şah olduğunu ve o Alper Tunga'dan gelen kanalın düzgün olduğunu ispatlamak için böyle bir yola gidiyorlar ve bu şekilde meşrutiyetini kazanıyorlar. Evet.
Tamam.
Şimdi gelelim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Tekrar döneceğim Alper Tunga'ya. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı kazandığı kesinleşince savaş çadırında şimdi bir devlet kurulacak ama Atatürk de şeyden gelmiyor. Alper Tunga'nın soyundan gelmiyor. Bir şekilde bunun ayıklanması gerekiyor. Atatürk savaş çadırında şimdiki Cumhurbaşkanlığı forsunu yapıyor. 16 tane Alper Tunga'dan soyundan gelen kut almış devleti kenara yıldız olarak diziyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde işine sembolik olarak koyuyor. İzmir'e girerken Atatürk İzmir'in kurtuluşunda arabasında tek sancak var. O.
Çok güzel.
Yani biz aslında Türkiye Cumhuriyeti olarak Alper Tunga'nın çocuklarının kurduğu 16 tane devlete dayanarak devlet kurduk
evet,
diye.
Kurduk. Evet.
Şimdi geri dönüyorum. Alper Tunga meselesi. Şimdi ben baktım ki bu Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip. Ve bütün kağanların başı Alper Tunga'nın soyundan gelenlere kağan denilebiliyor. Hakan denilebiliyor. Diğerlerine denmiyor. Mesela dünyada 3 tane Cihangir vardır. Birisi Timur'dur, birisi Cengiz Han, birisi Büyük İskender. Bunların ikisi Türk. Dikkat edin, Emir Timur diyor kendisine. Adam Timur Kağan falan denmiyor. Çünkü Alper Tunga'nın soyundan gelmediğini, adam dünyanın üçte birini alıyor. Ve Cihangir demek dünyanın üçte birine hakim olmak demek. Ama Alper Tunga'nın soyundan gelmediği için adam Emir yani. Emir Vali demek anlamı o. Şimdi bu Alper Tunga meselesi baktım Türk tarihinde önemli. Şimdi iyi de bu nerede? Buhara'da mezarının olduğu kaynaklarda yazıyor. Buradan çıktım gittim Buhara'da. Tarif edildiği yerde şeyi buldum. Mezarı buldum.
Buldunuz.
Mezar dediğimizde tabii tümülüs, kurgan. Şimdi çok çeşitli çekimler de yaptım. Bu tartışma da konusu da oldu. Alper Tunga hiç yaşamadı. Efendim mezarı gerçekten bulundu mu bulunmadı mı meselesi filan. Tabii ben hani bu yaşa gelmişim hocayım. Kalkıp da işte insanları yanıltmak gibi bir lüksüm yok elbette. Bunun etraflıca defalarca araştırdıktan sonra şimdi çekim yapıyorum. Mesela Buhara dediğiniz yer şu masanın üstü gibi bir yer. Hiç ne sağında tepe, çıkıntı falan filan yok. Mezarın üzerine çıkıyorsunuz ve en yüksek noktadasınız. Şimdi çekim yapıyorsunuz. 360 derece dönüyorsunuz ve bir tümülüs. Orada onun mezarı. Şimdi o açılacak da o mezarı. Sık sık da soruyor bana dinleyicilerimiz. Hani bu mezar ne zaman açılacak? Hani ben bir televizyon programına çıktım. İşte Özbek Devleti ile beraber mutabık kalarak o mezarda arkeolojik kazı yapılma konusunda anlaşmıştık biz. Fakat daha sonra hani ben bunu çok yakında başlayacağız diye çünkü Özbek yetkililer bana öyle söylemişlerdi hemen başlayalım diye. Fakat Kazakistan'daki olaylar çıktı. Kazakistan'daki olaylardan dolayı mezarı açamadık. Daha sonra da şimdi Ukrayna-Rusya savaşından dolayı o bölge çok sıkıntılı. Dolayısıyla ertelendi ama o mezar açılacak ve ben de merak ediyorum içinden ne çıkacak. Çünkü o dönemle ilgili yani Sakalar dönemi mezara Kağan'ın önemli eşyalarıyla beraber koyuluyor. Dolayısıyla o mezardan çıkacak eşyaları herkes merak ediyor. İnşallah yazılı bir şeyler çıkar da Türk yazısının veya dilinin veya işte alfabesinin çok eskilere götürürüz diye benim şeyim de o. Alper Tunga meselesi bu Şimdi Alper Tunga'nın tarihiyle ilgili bir kitap yazdım. Yayımlandı o. Turan Hakan Alper Tunga olarak bir de Alper Tunga destanının parçalarını toparlayarak bir Alper Tunga destanı da yazdım. Onu da baskıya gönderdim. Önümüzdeki günlerde basılacak.
Peki Oğuz Türkçesinin en eski eserlerinden Danişmendname.
Evet.
Oğuz'un Anadolu'yu fethi, iskanları.
Evet.
Pek çok bilinmeyen şeyin cevabı da aslında var.
Aslında burada. Bu da şöyle, onu da kısaca anlatayım. Gaziantep'te öğretmenlik yapıyorken bu alan araştırmaları sırasında işte masal derliyoruz falan. Bir gün işte bir kıymetli dostumuz orada bir el yazması eser getirdi. Baktım Saltıkname. Saltıkname benden önce 5 nüsha bulunmuştu fakat baştan ve sondan her nüshanın 10 sayfası yırtık. Şimdi ben bunu bilirim ne anlama geldiğini. 5'i de yırtılmışsa oradaki bilgiyi kıskanıyor insanlar. Yani bir başkası bilmesin diye yırtıyor ve saklıyor onu. Yani anladım onu. Bendeki tam olunca nüsha. Çünkü hemen merak ettim okudum ben ilk 10 sayfayı. Orada pek çok kilit bilgiler veriyor. O bilgilerden bir tanesi de Danişmendname idi. Anadolu'nun fethiyle ilgili. Ben aradım buldum onu. İşte 19 tane nüshasını buldum falan. Benim doktora çalışmamdır ayrıca Danişmendiler. Danişmendname Anadolu'da yazılmış ilk Türkçe eserlerden bir tanesi, Anadolu Türkçesinin şekillenmesi açısından son derece önemli ama Anadolu'nun fethi bakımından da son derece önemli. Şimdi yine tarihçilik açısından da son derece önemli. Evet, içinde rivayetler var, işte doğru olmayan bilgiler var, abartmalar var ama bir süzgeçten geçirildiğinde hakikaten Anadolu'nun fethiyle ilgili çok önemli bilgilerin bunun içerisinde olduğunu düşünüyorum. Şöyle, mesela Danışmendname'de ne kadar mekan ismi geçiyorsa hepsini ben tane tane gittim ziyaret ettim. Bir tanesinin dışında hepsini buldum mekanı. Yani mekan doğru. Olaylar, bunların içerisinde bir olayı anlatacağım. İşte 1105'te Danışment Gazi Trabzon'u fethe gidiyor. Bu Canık Dağları'nın üzerinde bir yerde pusuya düşüyorlar. İşte 6000 asker şehit veriyor. Kendisi de geri çekiliyor ve Niksar'da hemen ölüyor. Ben bu bilgiyi okuduktan sonra gittim mezarı aradım, buldum orada. Yani mezar, evet, 6000 tane adamın mezarını buldum ben orada, şehidin mezarı. Sonradan Aybastı Belediye Başkanı İlyas Gündoğdu Bey ona bir büyük de şehitlik yaptı. Böyle tıpkı Çanakkale şehitliği gibi çok da güzel oldu. Yani olaylar falan doğru. Dolayısıyla son derece önemli. Ben bunu tabii yine bunun da bütün nüshalarını derleyerek toparlayarak bir metin haline getirdim. Ve Harvard Üniversitesi'nde yayınlanmıştı önce o. 400
Peki hocam, mesela arkeolojilerle çalışıyor musunuz tüm bu çalışmalarınızda?
Yok, arkeologlara şöyle çok da işbirliği yapabildiğimi söyleyemiyorum. Yani çok farklı onların dikkat alanı. Bizimki biraz daha farklı. Ama ben şöyle umutlanmaya başladım arkeoloji açısından. Türkiye'de değil de, yani belki meslektaşların kırılacaklar falan ama ben doğrusunu söylemek durumundayım. Şimdi Kazakistan'dan o kadar arkeolog gelmiş ki genç Türkiye'ye, burada bizim hocalarımızdan ders almışlar, doktoralarını bitirmişler, Kazakistan'a gitmişler. Her biri bir yere dağılmış ve kazı yapıyorlar. Oğuz Yavgu Devleti'nin ne kadar şehri varsa her birinin dibine birisi girmiş ve kazı yapıyor. Oğuz Türk eserlerini çıkartmak için. Kazakistan son 3 yılda o kadar büyük kazılar yapmış ki dünya tarihini değiştirecek kadar, altını çizerek söylüyorum, kazılar yapmışlar. Buluntuları müzelere yerleştirmişler ama biz de Türk eserlerini kazayım falan değil de daha çok Bizans eserlerini, işte daha önceki Hitit eserleri falan. İşte hemen Ankara'nın kenarında Güdül'de Hunların binin üzerinde kurgan var. Ve ben bunu söyleyecek bir mekanizma bile, bir makam bile bulamıyorum. Hemen Ankara'nın kenarında 1000 tane Hun kurganından, tümülüsünden bahsediyorum.
Siz niye bulamıyorsunuz hocam?
Ben, hayır, ben arkeolog değilim ama orada o. Ama diyor, yani dünya tarihini değiştirecek şey Ankara'nın hemen kenarında ama bak onu kazmıyorlar da gidip
biraz. Öyle bir makam bulamıyorum dediniz ya. Evet, sizin gibi bir insan böyle bir... Peki hocam, bir taraftan da Türk yurdu alan çalışmanız için Kazakistan'da da siz bulundunuz.
Kazakistan'ı boydan boya taradım, evet.
Evet. Ve bilim insanları Türk tarihine ışık tutacak yeni verilere dolaştı değil
çok
mi?
Çok büyük, dünya, tekrar söylüyorum, Kazakların, Kazak arkeolojik meslektaşlarımızın yaptığı kazılar, müzelere ben tane tane gezdim. Çünkü Oğuz Yavgu Devleti ve Türk İş Devleti'nin kalıntıları ne var ne yok diye bütün müzeleri gezdim. Yani onların bütün neyi varsa kayda altına almam gerekiyordu. Bu arada Alper Tunga'dan dolayı da İskitlere de merakım arttı. Dolayısıyla İskitler ilk Türk devleti olduğuna göre şimdi o kadar çok, mesela bir örnek vereceğim. Altın elbiseli adam bir tane biliyor. Herkes bir tane biliyor. Şimdi 12 tane olmuş o son kazılarla beraber. Altın elbiseli adamdan 11 tane daha bulmuşlar ve koymuşlar. Kadın şeyden, kazılardan kadınları çıkartmışlar. Dünyaya şu bugünkü modern giyimi hediye eden, hem kadın giyiminin hem de erkek giyiminin Türkler tarafından hediye edildiği gayet bariz bir şekilde ortaya çıkmış. Yani bildiğiniz şu giydiğimiz bu modern tarzdaki giyim tarzı, yani bayanların etek, ceket, erkeklerin de pantolon vesaire, bu şekilde giyimi bizzat Türklerin dünya medeniyetine katkısı olduğu ortaya çıkmış. Basit haliyle söylüyorum. Ama bunun dışında o kadar çok kazı yapmışlar ve o kadar çok enteresan
ve
bir şey.
Ve son 3 yılda dediniz değil mi
son
hocam?
Son 3 yılda. Bu, özellikle pandemi döneminde gidememiştim. Çok şey değişmiş. Yani o arada demek ki dar yerde, işte dağın başında, şurada burada o işi risk görmemişler, pandemiyi çalışmışlar. Yani ben de çok da mutlu oldum. Ayrıca benim Almanya'da bir enstitüm var. Türk Dünyası, Türklerin Dünyası Enstitüsü. O başarılı bilim adamlarına da Türk Dünyası'na hizmet ödülü veriyoruz her yıl. Bu Kazakistan'daki tespit ettiğim arkeolojik kazı yapan bütün hocalarımıza da Türklerin Türk Dünyası'na hizmet ödülü olarak hazırladım. Yönetim kurulundan da geçirdim. Belgelerde yazdırdım. Şimdi onları götürüp takdim edeceğim önümüzdeki aylarda.
Çok güzel. Evet. Peki hocam, az evvel bir kelime geçti. Kurgan kelimesi. Evet. Kurgan kelimesini açabilir misiniz?
Kurgan.
Korugan.
Korumaktan geliyor. Aslında. Şimdi bizde Gök Tanrı inancına göre Türklerde insanlar öldükten sonra yeniden dirilirler ve yaşarlar. O yüzden büyük kağanlar öldüğünde ya da kağanlar öldüğünde ya da şimdi bizim küçültülmüş mezarlar da aynı mantıktadır. Bir yer oluştururlar, yeri kazıp oraya atları koyarlar. Yani işte kuş koyarlar. Yeniden dirildiğinde bir insanın oradaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütün eşyalarını koyarlar. Bir de kıymetli değerli eşyalarını da koyarlar mezarın içerisine. Şimdi mezarın mantığı da şöyle, biraz alta inip kazdıkları için üstüne de biraz taş koyarlar filan.
Tunga'nınki de böyle miydi?
Böyle çıkacak. Şimdi konu şöyle oluyor. Biraz altta doğru kazdıkları için, derin kazdıkları için su üstten taşlardan sızarak alttaki mezara toplanıyor. Dolayısıyla mezar ilk şeyde donuyor yerin altında olduğu için ve bir daha o buz açılmıyor. Buz açılmadığı için korunmuş oluyor ve korunan veya kurgan o şekilde. Şimdi açılıyor ve hani diyeceksiniz ki mesela 4000 yıl önceki kadın elbisesini nasıl çıkartmış kazaklar diyeceksiniz. Donduğu için şeyde, yerin altında donduğu için.
Enfes bir şey.
Evet, yani düşünebiliyor musunuz o zamanki teknolojiye bakın şimdi. Yani
harika.
Taşları dizmişler şey, işte doldurmuşlar şeye. Toprak falan da var ama bir noktadan sonra taşlar taşların arasından su
çok
sızıyor
derin,
ama
derin.
Asla ısısını kaybetmediği için sürekli donup kalıyor ve orada hiçbir şeye zarar gelmiyor. Yani açıyorsunuz mezar dün koyulmuş gibi filan. Bu pazarlık halısı filan var. Milattan önce 4. yüzyıl. Bu altın elbiseli adam milattan önce 4. yüzyıl falan. Yani normalde bunun çürüyüp eriyip mahvolup gitmesi lazım. Ama halı oradan diri olarak çıkmasına sebep.
Kim bilir ne kadar derinlik.
Derin evet.
Çok
evet,
derin.
Evet.
At dediniz hocam.
Evet,
atı da koyuyorlar.
Atın işte o at koşum takımları falan. Yani böyle koyulmuş gibi, elinizle koyulmuş gibi çıkıyor öyle.
Çok güzel. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Necati Demir'le sohbet ettik. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Biz az sonra yayınımızı Dilşat Tahir Kızı ve ekibine Bakü'ye devredeceğiz. Ama bence bu yayının en çarpıcı noktası hocam kesinlikle arkeologların dikkatini çekmekti. Hocamız çünkü parmakla işaret etti. Ankara'da araştırılacak çok şey var ve muhatap arıyorum ben bu konuda kendime diye. Dileriz ki yeni buluşlara biz de imza atarız böylelikle. Didem Güner'in Neslihan Değirmencioğlu birlikte hazırladılar programı. Aslı Yıkılmaz vardı teknik masada ve Dilşat Tahir Kızı ve ekibine şimdi biz devrediyoruz yayını. Hoşçakalın.